Ayrım 8. İşte Türkiye'nin kurtuluş reçetesi Aklı Kemal. Atatürk'ün akıllı projeleri 1. cilt. Sinan Meydan. Sayfa 114. Atatürk, 1911'de Trablusgarp'a giderken uğradığı Kudüs'te İbranice'yi diriltmeye çalışan Elizer ben Yehuda ile görüşerek ona Latin alfabesinden söz etmiştir. Atatürk, Elizer'e böylesine zor bir işe girişmektense neredeyse bütün dünyanın kullandığı Latin harflerinin alınmasının çok daha kolay olacağını söylemiştir. Dahası, eğer bir gün Türkiye'de söz sahibi olursa Latin harflerini kabul ettirmeye çalışacağını belirtmiştir. Atatürk ve Türk Dili, Belgeler, Cilt 1, Ankara 1992, sayfa 5, Turan, adı geçen eser, sayfa 501. Atatürk, 13 Mayıs 1914'te Sofya'dan M.M. Korin'e gönderdiği Fransızca mektubun sonundaki Türkçe notu Latin harfleriyle yazmıştır. Melda Özverim, Mustafa Kemal ve Korin Lütfi, Bir Dostluğun Öyküsü, 2. basım, İstanbul, 1998, sayfa 45-46. 28 Haziran 1914'te M.M. Korin'i Fransızca seslendirmeye göre ama Türkçe okunan bir mektup daha göndermiştir. İşte o mektuptan bir bölüm. Son mektubun adeta Yunanistan'ın Kecenler'de Turkuay'a yaptığı protestiyona benziyor. İnsan bundan sonra artık mutlaka muhabere alacak izan adere. Fakate netice tahmin olduğun gibi dijikmayabilir. Adı geçen eser sayfa 126. Atatürk Erzurum Kongresi ertesinde 8 Ağustos 1919'da Mazhar Müfit Kansu'ya gelecekte yapacaklarını yazdırırken 5. sıraya Latin harflerinin kabulünü yazdırmıştır. Atatürk, Çağdaş Türkiye projesini en önemli adımlarından biri olan Cumhuriyet'in ilanını da daha çok genç yaşlarından itibaren düşünmüştür. Atatürk, Osmanlı'nın son dönemlerinde yeni Osmanlı aydınlarının Cumhuriyet tartışmalarına tanık olmuş, Jean-Jacques Rousseau ve Montesquieu gibi Fransız aydınlarının Cumhuriyet konusundaki düşüncelerinden etkilenmiş ve Türk İslam tarihindeki Ankara Ahi Cumhuriyeti uygulamasından esinlenerek Cumhuriyet'i ilan etmiştir. Atatürk, harp okulunda öğrenciyken kahredici bir istibdata karşı ancak ihtilalle cevap vermek ve bu köhnemiş olan çürük idareyi yıkmak, milleti hakim kılmak, hülasa vatanı kurtarmak için sizi vazifeye davet ediyorum diyerek ilk kez ulusal egemenlikten, cumhuriyetten söz etmiştir. Daha sonra 1906 yılında Suriye'de bulunduğu sırada iki yakın arkadaşı Müfit ve Halil'e cumhuriyetten söz etmiştir. Atatürk, 1909 yılındaki 31 Mart isyanı üzerine sadece Sultan Abdülhamit'in devrilmesiyle yetinilmeyecek Cumhuriyet'in ilan edilmesini önermiştir. Münir Hayri Egeli, Atatürk'ten bilinmeyen hatıralar, İstanbul 1954, sayfa 34-35, Fuat Kızılkaya, Atatürk'te Cumhuriyet Fikri, Cumhuriyet Gazetesi, 25 Temmuz 1948, sayfa 4. Kazım Özalp, Atatürk'ün Balkan Savaşı'ndan sonra Sofya Ateşe Militerliğine gitmeden önce, Ekim 1913, Cumhuriyet'ten söz ettiğini belirtmiştir. Kazım Özalp, Atatürk ve Cumhuriyet, Milliyet Gazetesi, 29 Ekim 1963, sayfa 5. Atatürk, Erzurum Kongresi arifesinde 7-8 Temmuz gecesi Mazhar Müfit Kansu'ya gelecekte yapacaklarını açıklarken, zaferden sonra hükümet şekli Cumhuriyet olacaktır diye yazdırmıştır. Atatürk, Sivas Kongresi'ne verilen gizli bir önergede, Anadolu'da yepyeni bir cumhuriyet mahiyetinde bir Türk devleti kurmaktan söz edilmesi üzerine önergenin altına sırası gelecektir, şimdi okunmasın diye bir not düşmüştür. Aziz Ozan, Atatürk demokrat idi, o asla diktatör değildi. Tan Gazetesi 10, Son Teşrin 1942, sayfa 4. Atatürk'ün Çağdaş Türkiye projesini geliştirmesinde 1914 yılında Bulgaristan Sofya'da ateşe militer olarak görev yapmasının büyük etkisi olmuştur. Atatürk bir taraftan Bulgar ordusunun durumunu hakkında genelkurmayı bilgilendirmiş, diğer taraftan Bulgaristan'ı her yönden inceleyerek edindiği bilgileri, vardığı kanaatleri üst makamlara sunmuştur. Atatürk, dinden demir yollarına kadar pek çok farklı konuda Sofya'dan İstanbul'a tam 109 adet resmi rapor göndermiştir. Atatürk son raporlarında Bulgarların bayındırlık ve ulaştırma çabalarıyla demir yollarına verdiği önemi stratejik bakımdan değerlendirmiş ve Bulgarların köy Port Logos kara ağaç hattını döşeyerek Adalar Denizi'ne inmek istediklerini anlatmıştır. Erol Mütercimler, Fikrimizin Rehberi İstanbul 2008, sayfa 235. Bu raporlardan bazıları için bakınız Atatürk'ün bütün eserleri, cilt 1, İstanbul 1998, sayfa 181 ve diğerleri. Cihat Akçakayalıoğlu, Atatürk, Komutan, İnkılapçı ve Devlet Adamı yönleriyle. İkinci basım, sayfa 20'den aktaran mütercimler, adı geçen eser, sayfa 243. Mustafa Kemal'in askeri ateşe olarak Sofya'dan gönderdiği raporlardaki stratejik değerlendirmeler, 33 yaşındaki genç kurmay subayın geleceğe dönük ufkunu göstermesi açısından çok önemlidir. Olayların analizindeki geniş ve derin görüşlerini yansıtırken adeta geleceğin olabilirliğini ortaya koymaktadır. Bu raporlarda uluslararası arenadaki oyuncuların Balkanlardaki oyunlarını görür ve buna göre tedbirler alınmasını ister. Sofya'daki askerlik ateşelik dönemi boyunca, Balkanlardaki siyasi gelişmeleri değerlendirirken yaklaşmakta olan Dünya Savaşı'nın da gelişini sezer. Mütercimler, adı geçen eser, sayfa 243. Atatürk, Sofya günlerinde en çok dinin siyasallaşması ve çıkar amaçlı olarak kullanılması, din adamlarının bilinçsizliği, laikliğin önemi, hilafet ve saltanatın birbirinden ayrılıp kaldırılması gibi konular üzerinde düşünmüştür. Adı geçen eser, sayfa 236. Atatürk, Sofya'da bulunduğu dönemde kadınlı erkekli davetlere, balolara katılmış, oralarda dans etmiş, farklı insanlarla tanışmış, aşık olmuş, kadın erkek ilişkileri üzerine düşünmüş, özetle çağdaş bir kentte yaşamanın ne demek olduğunu anlamıştır. Lord Kinross, Atatürk'ün kafasında Çağdaş Türkiye projesinin Sofya'nın bulunduğu dönemde şekillendiğini düşünmektedir. Mustafa Kemal, Türklerin oturduğu bölgeleri dolaştı. Soydaşlarının bu yabancı ülkede çok iyi bir hayat sürdüklerini görerek hayret etti. Bulgaristan Türkleri rahatça ticaret yapıyorlar, bunda da başarı gösteriyorlardı. Oysa Türkiye'de alışveriş sadece yabancıların elindeydi. Kadınları da ana yurttaki kadınlara göre daha serbesttiler, çoğunlukla peçesiz dolaşıyorlardı. Her yerde daha Türkiye'de benzeri görülmemiş güzel okullar açılmıştı. Mustafa Kemal, kendi ülkesinde de kendi milletinin nasıl bir yaşam düzeyine erişebileceği ve erişmesi gerektiği üzerinde belirli bir düşünce edinmeye başladı. Bu geziler sırasında köylülerde gördüğü sağlamlığı da takdir etmeye başladı. Bir gün danslı çay sayesinde Sofya'da şık bir gazinoda oturmuş orkestrayı dinliyordu. O sırada köylü kılığında bir Bulgar girip yanındaki masaya oturdu. Garsonu üst üste çağırdı. Garson onu önce önemsemedi, sonra da servis yapmayı reddetti. Arkadan da gazinonun sahibi köylüye çıkıp gitmesini söyledi. Köylü, beni buradan atmaya nasıl cesaret edersiniz diye kalkmayı reddetti. Bulgaristan'ı benim çalışmam yaratıyor. Bulgaristan'ı benim tüfeğim koruyor. Bunun üzerine polis çağırdılar. O da köylüden yana çıktı. Köylüye çay ve pasta getirmek zorunda kaldılar. O da bunların parasını tıkır tıkır ödedi. Mustafa Kemal sonra bu olayı arkadaşlarına anlatırken, işte ben Türk köylüsünün de böyle olmasını istiyorum dedi. Köylü, memleketin efendisi durumuna gelmedikçe Türkiye'de gerçek bir ilerlemeden söz edilemez. Kafasında ilerideki Kemalist slogan böyle filizlenmişti. Köylü memleketin efendisidir. Bundan başka bir parlamento rejiminin nasıl işlediğini de gözüyle görüp öğrenecekti. Şakir Zümre, Bulgar Meclisi'nde milletvekiliydi. Mustafa Kemal geceler gecesi meclisin balkonunda oturur, görüşmeleri dikkatle izler, ileride yararlanmak üzere parlamento tetkiklerini derinlemesine incelerdi. Tıpkı bir savaş alanında askeri taktikleri incelediği gibi. Kinross, adı geçen eser, sayfa 86-87. General Nejekov, Atatürk'ün daha o zamanlar yeni Türkiye'de yapacağı devrimleri düşündüğünü belirtmiştir. Mütercimler, adı geçen eser, sayfa 236. Atatürk, Sofya'dan arkadaşı M.M. Korin'e yazdığı bir mektupta gelecekte bazı büyük tasarıları olduğundan şöyle söz etmiştir. Bir takım tasarılarım, hatta büyük tasarılarım var ama bunlar yüksek bir mevki elde etmek ya da zengin olmak gibi maddi cinsten bir şeyler değil. Bu tasarılarımın gerçekleşmesini hem ülkemin yararına olacak hem de bana görevimi yapmış olmaktan dolayı büyük bir fikri başarıya ulaştırmak için istiyorum. Bütün ömrümce tek ilkem bu olmuştu. Daha çok gençken edindiğim bu ilkeden son nefesime kadar vazgeçmeyeceğim. Kinross, adı geçen eser, sayfa 85. Sofya gibi batı kentleri Atatürk'ün uygarlığın güzelliklerine hayran kalmasını sağlarken, Şam gibi doğu kentleri ise Atatürk'ün uygarlıksızlığın çirkinliklerine tepki duymasına yol açmıştır. Ancak bu her iki durum da Atatürk'ün Çağdaş Türkiye projesini geliştirmesinde ilham verici etkiye sahip olmuştur. Atatürk'ün geri kalmışlığa ve sefalete tepki duyarak çağdaş bir devlet kurma düşüncesini tetikleyen yerler arasında 1916 yılında 16. Kolordu Komutanı olarak görev yaptığı Muş ve Bitlis de vardır. Atatürk'ün burada tuttuğu notlara bakılacak olursa, o günlerde geleceğe yönelik askeri okul yıllarından beri düşündüğü devrimin içeriğine yönelik düşüncelerinin daha da belirginleşmeye başladığı görülecektir. Okuduğu kitaplar, onları değerlendirmesi, yakınlarıyla yaptığı akşam söyleşileri, düşündüğü çağdaş Türkiye hakkında önemli ipuçları vermektedir. Turan, adı geçen eser sayfa 147. Örneğin, Kurmay Başkanı İzzettin Çalışlar ile 22 Kasım 1916 akşamı yaptığı uzunca bir söyleşiden sonra defterine şu notları almıştır. 22 Kasım 8-9 saat 9 sonraya yani saat 21'e kadar Kurmay Başkanı ile tesettürün lağvı, kaldırılması ve toplumsal hayatımızın ıslahı konusunda sohbet. 1. Muktedir ve hayata vakıf valide, güçlü ve hayatı bilen ana yetiştirmek. 2. Kadınlara serbestisini vermek. 3. Kadınlarla müşareketi umumiye, ortak yaşam, erkeklerin ahlakiyatı, efkarı, düşünceleri, hissiyatı üzerinde müessirdir, etkilidir. Celbi muhabbeti mütekamile temayül fıtrisi, karşılıklı sevgiyi kazanmanın doğuştan gelen eğilimi. Şükrü Tezer, Atatürk'ün Hatıra Defteri, Ankara 1972 sayfa 75 ve diğerleri. Şerafettin Turan'ın dediği gibi, İşte Mustafa Kemal'in Pompei'ye benzettiği Bitlis'in yıkıntıları arasında gelecekteki toplumsal dönüşümün nasıl olması sorununu tartışan ve kadın hakları konusunu ön plana çıkaran bir kolordu komutanı ve onun kurmay başkanı. Turan, adı geçen eser 148. Atatürk'ün Çağdaş Türkiye projesinde Avusturya Karlsbad'da geçirdiği günlerin de çok önemli bir yeri vardır. Atatürk 1918 yılının ortalarında böbrek rahatsızlığının tedavisi için Avusturya Karlsbad'a gitmiştir. Burada kaldığı sürede tuttuğu günlükler hem insan Atatürk'ü tanımamızı hem de onun pek çok konudaki düşüncelerini öğrenmemizi sağlamıştır. Bunlardan belki de en önemlisi ileride kurmayı planladığı Çağdaş Türkiye'de kadının özgürleştirilmesiyle ilgilidir. İleride sosyal yaşamda kadın ve örtünme konusunda yapmayı tasarladığı devrimleri, bunları gerçekleştirme kararını ve yöntemini açıkça burada dile getirmiştir. Ayrıca askeri, siyasi ve sosyal konular üzerindeki düşüncelerini yazıya dökmüş ve okuduğu kitaplardan alıntılar yapmıştır. Örneğin, 7 Temmuz Pazar gününe ilişkin notlarında yatmadan önce yüksek öğrenim görmüş bir kızla felsefe profesörü amcasının sosyalizm konusundaki tartışmalarını içeren bir kitap okuduğunu belirterek kitaptan bazı alıntılara yer vermiştir. Atatürk'ün burada okudukları arasında Karl Marx'ın Fransızca'ya çevrilmiş Le Capital'ine ilişkin de bir eleştiri vardır. Bu durum onun Le Capital'i daha önce okuduğunu düşündürmektedir. Adı geçen eser 159. Atatürk'ün Karlsbad'daki bir aylık notları Çağdaş Türkiye projesinin taslak çalışması gibidir adeta. Afet İnan, Mustafa Kemal Atatürk'ün Karlsbad Hatıraları, Ön Söz, Ankara 1983, sayfa 7. Atatürk, ileride gerçekleştirmeyi düşündüğü devrimden ilk kez çok açık bir şekilde Karlsbad'da söz etmiştir. Örneğin bir sohbet sırasında sözün Türk toplumunda kadınların durumuna gelmesi üzerine Atatürk şunları söylemiştir. Ben her zaman söylerim. Burada bu vesileyle bilginize sunayım. Benim elime büyük bir yetki ve güç geçerse ben toplumsal yaşantımızda istenilen devrimi bir anda, bir kup, vuruş ile uygulayacağımı sanırım. Çünkü ben kimileri gibi halk oyunu yavaş yavaş benim tasarılarım ölçüsünde tasarlamaya ve düşünmeye alıştırmak yoluyla bu işin yapılabileceğini kabul etmiyor, böyle harekete karşı ruhum isyan ediyor. Neden ben bunca yıl yüksek öğrenim gördükten, uygar yaşamı ve toplumları incelemek ve özgürlüğün tadına varmak için yaşam ve zaman harcadıktan sonra cahil halkın derecesine ineyim? Onları kendi dereceme çıkarayım. Ben onlar gibi değil, onlar benim gibi olsunlar. Bununla birlikte sonunda incelemeye değer kimi noktalar var. Bunları iyice kararlaştırmadan işe başlamak hata olur. Atatürk'ün bütün eserleri cilt 2 sayfa 188. İleride eline bir fırsat geçerse radikal bir devrimle toplumsal değişimi gerçekleştirmeyi düşünen Atatürk, bu doğrultuda bazı tasarıları olduğundan, uygar yaşamı ve çağdaş toplumları incelediğinden ve özgürlüğün tadına vardığından söz ederek uzun yıllardır devrime hazırlandığının ipuçlarını vermiştir. Atatürk, gelecekte kadın konusunda yapmayı düşündüklerini hatıra defterine şöyle kaydetmiştir. Bu kadın meselesinde cesur olalım, vesveseyi bırakalım, açılsınlar, onların dimalarını ciddi bilim ve fenle süsleyelim, iffeti, fenli, sağlıklı olarak açıklayalım. Şeref ve haysiyet sahibi olmalarına birinci derecede önem verelim. Sonra şahsi ilişkiye gelince tabiat ve ahlakımıza uygun karı ayarlayalım ve onunla evlenme şartlarımızı açık ve kesin kararlaştıralım. Ona uymakta kusur edince onun gereğini yapalım. Kadın da böyle hareket etsin. Adı geçen eser sayfa 190. Atatürk'ün Karlsbad notları incelendiğinde onun nasıl bir plan, program ve proje adamı olduğu da çok iyi anlaşılmaktadır. Atatürk not defterlerine sıkça yapacağı işleri sıralamış ve kendi kendine bazı sorular sorarak bu sorulara yanıtlar vermeye çalışmıştır. Örneğin 8 Temmuz 1918 tarihli notları arasında şunlar göze çarpmaktadır. Bugün kayda ve incelemeye değer aşağıdaki meseleler var. Fakat vaktim olmadığı için yalnız not etmekle yetiniyorum. 1. Cemal Paşa'nın mevkiyi takip ettiği hayat tarzı için servet kaynağı. 2. Talat Paşa'nın Cemal Paşa'ya soğuk davranması sebebi ne olabilir? 3. Enver Paşa bana karşı ne politika izliyor? Buna karşı ne karar vermeliyim? 4. Yeni padişah ne gibi vaziyetler alabilir? Adı geçen eser sayfa 198. Bu notlar Atatürk'ün gününü planlı, programlı yaşadığını, yapacağı işleri, üzerinde düşünülecek konuları tek tek yazarak bu konularla ilgilendiğini göstermektedir. Osmanlı'nın son dönemlerinde ülke yönetimini ellerinde bulunduran Enver, Talat, Cemal üçlüsü ve yeni padişah hakkında kendi kendine sorular sorup yanıtlar araması da devletin üst kademesini çok yakından takip ettiğini göstermektedir. Gelecekte devletin başına geçmeyi kafasına koymuş bir adam için devleti yönetenleri iyi tanımak son derece normaldir. Atatürk 9 Temmuz 1918 Salı günkü notlarında ise kendi kendine şu soruları sormuştur. 1. Osmanlı Devleti nasıl bir siyaset takip etmelidir? 2. Türklük mefkûresi. 3. Arabistan, Türkistan hakkında vesaire milletler hakkında takip edilecek bakış açısı ne olmalıdır? 4. Devletimizin ileri gelenlerinin memleket hakkındaki kavrayışları Cavit Bey. 5. Aşarın toplanma usulleri emanet, ihale, maktuiyet Mısır'da. 6. İsmail Hakkı Paşa meselesi. Adı geçen eser sayfa 198. Görünen o ki Atatürk 1918 yılında Karlsbad'da yakın gelecekte Türkiye'nin başına geçecek bir lider gibi hazırlanmıştır. Devletin izlemesi gereken iç siyasetten dış siyasete, devlet adamlarının ülke hakkındaki düşüncelerinden vergi toplama usullerine kadar devleti doğrudan ilgilendiren birçok farklı konuda fikir sahibi olmak istemiş, bu amaçla bir tür beyin jimnastiği yapmıştır. Karlsbad notlarının satır aralarındaki şu ifadeler Atatürk'ün nasıl bir zekaya sahip olduğunu göstermesi bakımından çok dikkat çekicidir. Yaşantımın her evresini bütün ayrıntılarıyla belleğimde düzenli bulundurabiliyorum. Yalnız tarih, gün, ad hatırımda kalmıyor. Bunları da başka bir araçla düzenleyebilirim. Adı geçen eser sayfa 204. Atatürk, Çağdaş Türkiye projesini beyninin derinliklerinde sabırla ve inatla geliştirmeye devam etmiş, Kurtuluş Savaşı yıllarında bile bu projeye kafa yormayı sürdürmüştür. Örneğin, Atatürk Erzurum Kongresi'nden önce 7-8 Temmuz 1919 gecesi Çağdaş Türkiye projesini Mazhar Müfit Kansu'ya maddeler halinde not ettirmiştir. Mazhar Müfit Kansu'nun anlatımına göre Erzurum'da kalmakta oldukları binada geceleyin odalarına çekildikten sonra Atatürk, Mazhar Müfit Kansu'yu ve İbrahim Süreyya Yiğit'i çağırarak onlara ''Memlekette irade-i milliye hakim olacak, kuvayi milliye de bu iradeye tabi. Hakikat bu olunca neler olmaz?'' demiştir. Süreyya Yiğit'in milli mücadelenin kazanılmasıyla işlerin bitmeyeceğini, çok yönlü çalışarak inkılaplar yapmak gerektiğini öne sürmesi üzerine Atatürk, Mazhar Müfit Kansu'dan not defterini getirmesini istemiş, sigarasını birkaç kez üst üste tüttürdükten sonra şunları söylemiştir. ''Bu defterin bu yaprağını kimseye göstermeyeceksin. Sonuna kadar mahrem kalacak. Bir ben, bir Süreyya, bir de sen bileceksin. Şartım bu. Sonra yaz.'' diye devam etmiştir. 1. Zaferden sonra hükümet şekli cumhuriyet olacaktır. 2. Padişah ve hanedan hakkında zaman gelince icap eden muamele yapılacaktır. 3. Tesettür, örtünme kalkacaktır. 4. Fes kalkacak, medeni milletler gibi şapka giyilecektir. 5. Latin harfleri kabul edilecek. Mazhar Müfit Kansu şaşkın bakışlar arasında ''Paşam kafi, kafi'' diyerek Atatürk'ün sözünü kesmiş ve cumhuriyet ilanında başarılı olalım da üst tarafı yeter diyerek defteri kapatmıştır. Bütün bunların gerçekleşmesini pek mümkün görmeyen Mazhar Müfit Kansu bu noktada elindeki kalemi düşürmüştür. Atatürk niçin duraksadığını sorunca o da büyük bir içtenlikle ''Darılma ama paşam, sizin bu hayalperest taraflarınız var.'' diye yanıt vermiştir. Atatürk yanıtı umursamayarak ''Bunu zaman tayin eder, sen yaz.'' diye sıralamayı sürdürmüştür. Mazhar Müfit Kansu Erzurum'dan ölümüne kadar Atatürk'le beraber cilt 1, 4. basım, Ankara 1997 sayfa 131. Atatürk'ün her şeyiyle asri, çağdaş bir ülke kurmayı düşündüğü o günlerde, bırakın her şeyiyle asri bir ülke kurmayı, bu sözcüğü duymayı bile tahammül edemeyenler vardır. Erzurum Kongresi sırasında asri sözcüğü tartışma yaratmış, bazı hocalar bu sözcüğün kullanılmamasını istemiştir. Atatürk, asri kelimesi hoca efendilerin taassubuna dokundu diyerek bu durumdan dert yanmıştır. Zaman Atatürk'ü haklı çıkarmış, Atatürk o gece Mazhar Müfit Kansu'ya not ettirdiği bütün yenilikleri ve daha fazlasını çok değil, sadece birkaç yıl içerisinde tüm dünyanın şaşkın bakışları arasında hayata geçirmiştir. Atatürk yıllar sonra şapka giyilmesine ilişkin yasa çıkartıldığında, kaçıncı maddedeyiz, notlarına bakıyor musun diyerek Mazhar Müfit Kansu'ya takılmıştır. Adı geçen eser sayfa 76, Turan adı geçen eser sayfa 260. 1916'da Bitlis'te, 1918'de Karlsbad'da, 1919'da Erzurum'da gelecekte yapacağı devrimleri not eden, ettiren Atatürk, son olarak 1922'de bu konuda çok ayrıntılı bazı notlar almıştır. Son taslak. Atatürk'ün 1922 yılında 18 numaralı not defterine yazdıkları, onun gelecekte nasıl bir Türkiye kurmayı planladığını göstermesi bakımından çok dikkat çekicidir. Atatürk'ün bu notları, Çağdaş Türkiye Projesi'nin son taslak çalışması gibidir. İşte o notlardan bir bölüm. 1. Sosyal bir toplumda şunlar olmalıdır. 1. Ulusal bir gururun verdiği kararlılık ve kuvvet. 2. Durağanlığa kızgınlık ve iğrenme. İlerlemeci olma. 3. Kanaatkar duruş. 4. Hayatın ucuzluğu süslemenin ucuzu. 5. Hayalci zevklere ilgisizlik. 6. Uygar düşüncelerin, çağdaş ilerlemelerin dine ve maneviyata etki etmeden hızla gelişmesi ve yayılması. 7. Hükümetin gelişme gösterenlere yüreklendirici bir yol izlemesi. 2. Ulemayı kiram siyasete karışmamalı, mebus da olmamalı. 3. Türkiye devletinin temelleri bugün kurulacak değildir. O sarsılmaz temeller binlerce sene önce kurulmuştur. Fakat o temellerin üstündeki binayı değiştirmek, bizim olmayan tarz ve renklerini atmak, sosyal yapımıza çağın uygarlığına uyacak bir tarzda en milli bir renkte ihya etmek gerekir. Okul, iktisat, sanat, imar. 4. Memleketimiz feyizlidir, zengindir. Milletimiz çalışkandır. 5. Ancak ilim ve fen sınırlıdır. 6. Genişletilecek. 7. Şerefli ve haysiyetli bir millet böyle olur. 8. Sofya'da böyle menbaalar var. Her birinde cennet havuzları vasfında menbaaları, kaynakları, hamamları var. Biz için yapmayalım. 9. Tanrı birdir, büyüktür. 10. Bu ana baba yurdu için hayatını vermeye hazır yüz binlerce evladımız var. 11. Bir milleti irşad etmek, aydınlatmak, felaketten kurtarmak için devlet adamlarının pek büyük önemi vardır. 12. Bir milletin felaket içinde kalması, çökme tehlikesine maruz kalınması mutlaka sosyal, ahlaki bir hastalığa saplanmasındandır. 13. Milletin gerçek kurtuluşunu sağlamak için mutlaka milletin sosyal eksiklerini idrak etmek ve hastalık esasından ilmi ve fenli bir şekilde tedavi çarelerine yönelmek gerekir. 14. Tedavi ancak ilmi ve fenli bir surette olursa şifa verir. 15. Milletin fikri ve sosyal bütün kuvvetlerinden yararlanmak gerekir. Halbuki fikirler safsatalarla mali, sosyal, aklın ve mantığın kabul edemeyeceği bir takım kötü adetlerle felç olursa, aradığımız, muhtaç olduğumuz kuvvetlerin kaynakları yok demektir. Binaenaleyh bu kaynakların temizlenmesiyle işe başlamak gerekir. 16. Bu kuvvetlerin israf edilmemesi için usul ve program dahilinde hareket edilmelidir. 17. Vatanın geleceğini, milletin haysiyet ve namusunu korumak temel düşünce olmalıdır. 18. İlim ve eğitim gereklidir. 19. İlim ve eğitimin merkezi okuldur. 20. Milleti kurtarmaya çalışanların aynı zamanda meselelerinde birer namuslu uzman, faal birer alim olmaları gereklidir. 21. Düşmanı mağlup eden ordularımızın sevk ve idaresinde fenni ve ilmi kurallar rehberimiz olmuştur. 22. Milleti yetiştirmek için, okullar, üniversiteler kurmak için de aynı ilkeyi takip edeceğiz. 23. Milletin siyasi ve sosyal hayatında, fikri terbiyesinde her türlü dış etkilere direnecek bir dayanıklılık için ilmi ve fenni rehber edineceğiz. 24. Okul, genç beyinlerde insanlığa hürmeti, vatan ve millete muhabbeti, bağımsızlık şerefine muhabbeti ve bağımsızlık tehlikeye girdiği zaman onu kurtarmak için gereken doğru yolu öğretir. 25. Okul sayesinde, ilim ve fen sayesinde Türk milleti, Türk sanatı, Türk edebiyatı bütün güzelliğiyle kendini gösterecektir. Türk tarihinin ahlaki bir şekilde öğretimi okulda olacaktır. 26. Çağdaş düşüncelerin, çağdaş ilerlemenin, terakkiyeti asriyenin çeşitli engellerin etkisinde kalmaksızın ivedi olarak geliştirilmesi ve yayımı gereklidir. Bunun için de bütün ilim ve fen sahiplerinin durmaksızın çalışmayı namus gereği bilmeleri gerekir. 27. Şairlerimiz, ediplerimiz, kadın erkek öğretmenlerimiz, filozoflarımız geçen felaket günlerini mütemadiyen millete söyleyip yazacaklardır. Maruz kaldığımız çöküntünün nedenlerini açık ve kesin anlatacaklardır. Bu kara günlerin tekrar etmemesi için milletin ruhunu, gözü açıklığını her an uyanık tutacaklardır. 28. Özellikle millete anlatacaklardır ki, Türkiye devletinin güvendiği, Türkiye halkının gerçek saadet ve refahı, Türk'ün sosyal yapısına en uygun olan Türkiye Büyük Millet Meclisi ve onun hükümetiyle sağlanır. 29. Türkiye halkına gerçek benliğini idrak ettiren bu milli iradeye yan bakanlar, millet nazarında ebediyen kötü ve yok olmuş olacaktır. 30. En önemli ve faziletli görevimiz eğitim işleridir. Çocuklarımıza ve gençlerimize görmekte olduğu eğitimin sınırı her ne olursa olsun her şeyden önce Türkiye'nin bağımsızlığına, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne ve hükümetine düşman olan bütün unsurlarla mücadele etmek gereği öğretilmelidir. İnan, Atatürk'ün not defterleri sayfa 91 ila 97 sadeleştirilmiştir. İşte Atatürk'ün çağdaş Türkiye'si. Ulusal gurura sahip, yurdu için canını vermeye hazır, gerçekçi ve ilerlemeci milyonlarca vatan evladının yaşadığı, uygar düşüncelerin, çağdaş ilerlemelerin görüldüğü, dinle siyasetin birbirinden ayrıldığı, köklü Türk devletinin çağın şartlarına ve Türk sosyal yapısına uygun olarak milli bir renkte yeniden biçimlendirildiği, ekonominin canlı olduğu, sanatın geliştiği, modern bir şekilde imar edilmiş, çalışkan milletimize ve zengin ülkemize yaraşacak biçimde bilim ve fennin geliştiği, her tarafta cennet havuzların ve hamamların olduğu, sosyal ve ahlaki hastalıkların bilim ve fenne uygun olarak yok edildiği, yine bilim ve fenne uygun olarak çağdaş okulların ve üniversitelerin kurulduğu, bu çağdaş eğitim kurumları sayesinde Türk sanatının, Türk edebiyatının, Türk kültürünün, Türk milletinin geliştiği, çağdaş düşüncelerin hiçbir engele takılmadan hızla yükseldiği, bunun için bütün aydınların durmadan çalıştığı, ulusal egemenliğin öneminin kavrandığı, bağımsızlığına sahip çıkan bilinçli gençlerin koruduğu her bakımdan çağdaş bir ülke. İşte 1922 yılında Atatürk'ün kafasında böyle bir çağdaş Türkiye projesi vardır. Atatürk'ün 8 Nisan 1923'te Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti adına yayımladığı 9 umde ilke, çağdaş Türkiye projesinin ilk resmi bildirgesi gibidir. 1. Egemenlik ulusundur. 2. TBMM dışında hiçbir makam ulusal yazgıya egemen olamaz. 3. Bütün yasalarda, örgütlerde, yönetimde, eğitimde, ekonomide, ulusal egemenlik içinde davranılır. 4. Saltanatın kaldırılması kararı değişmez bir ilkedir. 5. Mahkemeler, yasalar düzeltilecektir. 6. Aşar vergisi kaldırılacaktır. 7. Öğretim birleştirilecektir. 8. Askerlik süresi azaltılacaktır. 9. Barış konusunda mali, iktisadi, siyasi bağımsızlığımızın kesin olarak sağlanması koşuldur. Atatürk bu projeyi çok değil, sadece bir yıl sonra düşünceden uygulamaya geçirerek her bakımdan geri kalmış ve yoksul bir ülkeden 15 yıl gibi çok kısa bir zamanda gerçek anlamda ileri ve çağdaş bir ülke yaratmayı başarmıştır. 8. ayrımın sonu, sayfa 128.